Efendim programımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Serkam Radyo'da Sesli Dergi programında bu akşam Genç Dergisi'nin Aralık 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak değerli dinleyenlerimiz muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümünde yer alan Kulluğun Özü Dua başlıklı yazısını sunacağız. İnsan kulluk için yaratılmıştır. Kulluktan bahsedilen bir yerde de duadan bahsetmemek mümkün değildir. Zira dua, Allah'la kul arasında manevi bir bağdır. Dua, kulluğun özü, Rabbe yönelişin adıdır. Dua, gurur, kibir ve benliği hakkın kapısında terk edebilmektir. İnsanın kendi acizliğini ve faniliğini itiraf ederek ilahi rahmetten merhamet ve yardım dilenmesidir. Nitekim ilk insanlar olan Adem aleyhisselam ve Havva validemiz, ayaklarını cennetten kaydıran hatalarından sonra yeryüzünde şu duayla Cenab-ı Hakk'a iltica etmiş ve neticede ilahi affa mazhar olmuşlardır. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Araf 23. Düşünmek lazımdır ki yerde ve göklerde ne varsa ilahi takdire ram olmuş bir surette sonsuz kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'ı lisan-ı halle zikredip ona niyaz halinde bulunurken Allah'ın en büyük lütuflarına nail olmuş bir insanın duadan, Hakk'a yalvarmaktan müstani kalması ne büyük bir nasipsizliktir. Ayrıca kulun indi ilahideki kıymetini düşüren derin bir şaşkınlıktır. Zira Cenab-ı Hak duasız bir kul istemediğini bildirerek şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber! De ki, sizin dua ve niyazlarınız olmadıktan sonra Rabbim size ne diye değer versin? Yani siz ne işe yararsınız? Furkan 77. Diğer taraftan Cenab-ı Hak, bana dua ediniz, size icabet edeyim buyurmaktadır. Bu sebeple insanlığa rahmet olarak gönderilen bütün peygamberler ve hak dostları darlıkta ve bollukta, ızdırapta ve sururda gönüllerini daima Hak Teâlâ'ya döndürmüşler ve bir niyaz ikliminde yaşamışlardır. Onların dua ve niyaza hasredilmiş ömürleri, dua halinin bir müminin ruhunda nasıl sürekli kılınacağının da bir göstergesi mahiyetindedir. Zaten gerçek bir dini terbiye de dua halini müminin ruhunda sürekli kılmayı hedefler. Zira duada acziyet ve hiçliği itiraf, kulluk, tevazu, boyun bükme, teslimiyet, tevbe, hamd, tesbih, tevhid, tekbir, taat ve benzeri birçok bedeni ve kalbi ibadet gizlidir. Nasıl ki her kapıdan talepte bulunmanın ayrı bir şekli ve usulü varsa, Allah'a dua ve niyaz etmenin de bir adabı vardır. Bu sebeple mümin, her şeyden önce acziyetini müdrik bir şekilde huzura durmalı, teslimiyet ve sükunetle boyun eğmelidir. Yöneldiği kapının her ihtiyacı karşılamaya gücünün yeteceğini bilmeli, fakat Rabbinden daima hakkında hayırlısını istemelidir. Zira kul, kendisi hakkında neyin hayır, neyin şer olduğunu her zaman bilemez. Dua ve tevbede sözlerin hakikatinin, hislerin samimiyetinin işareti, pişmanlık ateşiyle yanan bir kalp ve yaş döken bir gözdür. Nitekim Hazreti Mevlana kabule mazhar olacak bir duanın sırrını şöyle ifade etmektedir. Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle ve nemli gözlerle dua ve tevbe et. Zira çiçekler güneşli ve ıslak yerlerde açar. Dolayısıyla her müminin yüreği haf ve reca yani korkuyla ümit arasında titreyerek Rabbine niyaz etmelidir. Dil dua ederken kalpte duanın yüklendiği manaya ait arzularla titremelidir. Şayet bir günahın affı için yalvarıyorsa, o günahı bir daha işlememek hususunda kat'i bir azim ve kararlılık içinde olmalıdır. Aksi halde dua, huzur-i ilahiye gayri ciddi ve laubali bir surette yönelmek manasına gelir ki, böyle bir duanın kabulü bir yana, Allah korusun, büyük bir hüsran sebebi olur. Bizlere duayı yaşayışıyla en güzel surette talim eden hiç şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Dolayısıyla bilhassa Efendimizin mübarek ağızlarından çıkan dua ifadeleriyle Allah'a yalvarmaya itina göstermek lazımdır. Zira nebevi dualar Allah Teala'ya ulaşan yolları daha iyi bilirler. Mesela Efendimizin gözyaşları içinde ve ayakları şişinceye kadar kıldığı namazlara ilaveten acziyet duyguları içinde Cenab-ı Hakk'a sık sık yapmış olduğu ilticalardan biri şöyledir. Allah'ım, senin gazabından rızana, azabından affına ve senden yine sana sığınırım. Seni layık olduğun şekilde medhü senadan acizim. Sen kendini nasıl medhü sena etmişsen öylesin. Unutulmamalıdır ki dile dökülen sözler kalbin bir nevi aynası mevkiindedir. Ayrıca kişi duaya devam ettiği müddetçe o tekrarlar deruni duyuşlar olarak müminin ruhuna nakşolur, şahsiyetine karışıp onun bir hususiyeti haline gelir. Bu sebepledir ki yüksek ruhlar devamlı dua halinde yaşarlar. Resulullah Efendimiz Davud aleyhisselamın şu niyazını dilinden düşürmezlerdi. Allah'ım, senden muhabbetini, seni sevenlerin muhabbetini ve senin sevgine ulaştıracak salih ameller işlemeyi talep ediyorum. Allah'ım, senin muhabbetini bana nefsimden, ailemden, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Bizler de içerisinde bulunduğumuz bu Rebiül Evvel ayında Rabbimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisini gönüllerimizin bitmez tükenmez bir hazinesi eylemesi için iltica edelim. Zira gönlü Peygamber Efendimizle beraber olan bir kimsenin her hali güzelleşir. Ahlakı güzelleşir, sözü güzelleşir, tefekkürü güzelleşir, davranışları güzelleşir. Efendimiz'e olan muhabbetinin seviyesi ölçüsünde o hidayet güneşinden gönlüne hikmet nurları akseder. Rabbimiz, Habibi hürmetine cümlemizi sevdiği, seçtiği ve kendilerine maddi manevi ihsanlarda bulunduğu kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, ilk olarak Sesli Dergi'de muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kulluğun Özü Dua başlıklı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de Ayşegül Genç'in kaleme aldığı Artırılmış Gerçeklik, Azaltılmış İnsanlık başlıklı yazıyı sunacağız. Hipotenüs reflekstir demişler. Refleks, beynin kısa yoldan doğru bildiğine ulaşma çabasıdır. Çoğu zaman bu doğru toplumsal değerlere uygun olmasa bile insan kendi çıkarları için hareket etmeye de doğru der çünkü. Kısa vadede işine gelene faydalı, uzun vadede işine gelene yararlı dediği gibi. İşine gelmediği halde yararlı ve faydalı olanıysa değersizleştirir. Değersizleştirmek de bu açıdan bir refleksle yapılabilir. Nasıl ki düşen bir bardağa uzanan ele o refleksi kazandıran yere düşürdüğü pek çok bardaksa, otomatik yanlış yapanlara da bu refleksi kazandıran yanlış olduğunu düşünmediği yanlışlarıdır. Roman yazarı Emrah Serbest kaza yapmış ve kazayı yanındaki arkadaşı üstlenmişti. Yazarın avukatı açıklamasında Emrah Serbest'i korumak için arkadaşı refleksen suçu üstlenmiştir dediğinde kimse inanmadı. olayın baştan sona hesap kitap, oyun kurgu olduğunu düşünenler genel olarak hiçbir şeye inanmadılar zaten, o ayrı. Ama diğer yandan Emrah Serbest'in suçtan kaçma refleksiyle arkadaşının suçu üstlenme refleksinin tam da yukarıda bahsettiğimiz durumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hayatımızın her anını sorumluluktan kaçış kaplamışsa, en ufak zorlukta ruhumuz aynı kolay yolu düşünmeye, aramaya başlar. Böylece insanları reflekslerinden tanımaya başlarsınız zamanla. Reflekslerimiz dürüsttür çünkü. İyilikle ilgili reflekslerimizi kaybediyoruz. Bir kötülüğe anında tepki veren, yere düşen çocuğu düştüğü an kucaklayıp kaldıran, aç bir hayvana o an el uzatan, yani iyiliği düşünmeden refleksen yapan insanlar azaldı. Diğer yandan insana artırılmış gerçeklik adı altında tüm duyu organlarını harekete geçiren filmler, oyunlar, gösteriler sunulmaya devam ediliyor. Bir sergideki pano birdenbire çiçek açmaya başlıyor ya da salonun ortasında bir gölge gezinmeye başlıyor. Üzerine sanal yağmur yağıyor. İnsana insan olduğunu hissettirebilmek için her yolu deniyor sanatçılar. Ya da reklam ve pazarlama departmanları sen para harca diye sana harcamanın zevkini her boyutuyla yaşatmaya çalışıyor. Cemal Şakar bir söyleşisinde artırılmış gerçekliğin edebiyata sıçramasından endişeyle bahsetmişti. Böyle giderse roman sayfalarına gerçek kan damlatmak gerekecek demişti. Neden? İnsan durumu daha iyi hissetsin diye. Duyarlılığını kaybeden insanı yeniden kazanmak için sanatçıların çabası takdire şayan olsa da bunca çabanın iyilik adına bir refleks doğurmadığını görebiliyoruz. Küçükken dedem köşeden çöp kamyonu döndüğü anda çay koyun diye bağırırdı. Eskiden işçilere ikram edilirdi. Mahalleye giren işçi mahallenin misafiri sayılırdı çünkü. Dedem evde olmadığı zaman bile çay koyulurdu. Çöp kamyonu köşeyi döndüğü an hem de. Yıllar sonra merkezi bir şehirde evimize tamir için gelen elektrikçiye içecek ikram ettiğimizde adam gözlerini kırpıştırıp "Siz nerelisiniz?" diye sormuştu. Burada böyle şeyler olmaz da pek. İyilik yapmak için uzatmamıştık oysa o içiciyi. Hesaba kitaba girmemiştik. İşçi geldiği an beynimiz otomatikman ikram düğmesine basmıştı. Hepsi bu. Bunun gibi aileler çocuklarının ileride geçecekleri karanlık noktalara ışık düğmeleri yerleştirmelidir. Çocuğa iyilik adı altında verilen her alışkanlık zamanla reflekse dönüşebiliyor. Düşeni kaldırmak gibi, aç olana ikram etmek gibi, uzanan eli boş çevirmemek gibi. Zor olduğunu biliyorum. Kötülükler sıraya girmişken, zihnimizde kötü kötüye yer açarken, artırılmış gerçeklikle kendimize ulaşmamız çok zorken, uyanık olmak, tetikte olmak gerçekten zor. İki deneysel film izlemiştim. Birisi İran sinemasından Şirin'di, diğeri ise Sona Doğru filmiydi. Şirin'de planlar, sahneler yoktu. Sadece sinemada bir filmi izleyen kadın yüzleri vardı. İzlenen filmin sesinden ve kadın yüzlerindeki mimiklerden sıkılmadan filmin sonunu getirebilmiştim. Bu yönüyle çok başarılıydı. Sona Doğru filminde ise okyanusun ortasında bir gemide kalan yaşlı bir adamın kıyıya ulaşma mücadelesi vardı. Onda da hiç diyalog yoktu. Sadece insan vücudunun doğa karşısındaki çabasını izliyordunuz. Film yine sıkmadan sizi sona ulaştırmayı başarıyordu. Bu durum beni umutlandırmıştı. İnsan demek ki gerçekler ve duygular üzeri bir varlık. Kalbi uyanıksa ve taşlaşmamışsa duyular birbirlerinin yerine geçebiliyor ve birbirlerini tamamlayabiliyorlar. Ses yokken görüntünün, görüntü yokken sesin izinden gidebiliyor insan. Artırılmış gerçekliğe inat. Rüyada düştüğünü gören insan bir anda uyanır. Beş duyusu da uykudayken insanı uyandıran refleks biriktirdiği düşüşlerin, deneyimlerin toplamıdır. Bu uyanış için insanın düştüğünün bilincinde olması gerekir. Yaşadığımız çağ bize düştüğümüzü unutturuyor. düşen insan, kendi çığlığı ve acıyan dizleriyle karşılaşmadan başka bir boyuta geçiyor. Düşen insan düştüğünün farkında olmadığı için ağlamak yerine kahkaha atmaya devam ediyor. Suriyeli bir yazar, annesinin gözleri yarı açık uyuyan kardeşine, "Ceylan uykusu uyuyor" dediğini yazmıştı. Bu yönüyle ne kadar tanıdık bir uyku. Gözlerimiz açık ama uyuyoruz. Hepimiz bu uykuya ne zaman yattık sorgulamalıyız. Gözlerimiz açık, uyuyoruz. Üstelik uyuyoruz ve rüyamızda da uyuduğumuzu görüyoruz. O halde bizi kim uyandıracak bu uykudan? Düştüğümüzde sıçrayarak uyanacağımız bir kabusumuz bile kalmazsa, tüm reflekslerimizi çağ bir bir yutarsa, iman elde ateşten bir kordur, onu tutmak zor. Bunun bilincinde olmak bile her an ateşe karşı bir refleksle yaşamak demektir aslında. Rabbim bizi uyandırsın, kendi düşüşümüzle karşılaştırsın, bizi diri bir bilinçten ayırmasın. Ayşegül Genç'in kaleme aldığı "Artırılmış Gerçeklik, Azaltılmış İnsanlık" başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyenler Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nden. Ve değerli dinleyenler, son olarak Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın kaleme aldığı ve Ömürlük Günlükler köşesinde yer alan "Gerçekten Büyüksün Engelli Kardeşim" başlıklı 24 Nisan 2017 tarihli bir yazıyı paylaşacağız sizinle. Geçen yaz Üsküdar'ın merkezindeki Mimar Sinan Çarşısı'nın hemen yanında yer alan ve bizim çocukların dönen park diye niteledikleri yerden geçerken fiziksel anlamda engelli olduğu belli olan birisi dikkatimi çekti. En fazla 30 yaşlarındaydı. Önüne yarım litrelik suları koymuş, öylece bekliyordu. "Bir su alayım şu kardeşimden" diye içimden geçirdim ve yanına yaklaştım. "Su ne kadar?" diye sordum. Tam konuşamadı. Boynu zaten sağ eğikti. Parmağıyla gösterip "bir" gibi bir şey söyledi. Elimdeki 5 lirayı uzattım ve iyilik olsun diye "tamamdır, üstü kalsın sevgili kardeşim" dedim. Suyu alıp yoluma devam etmeye başladım. Lakin bir baktım acayip bir şekilde heyecanlandı. Ben giderken ayaklandı. İlk anda ne olduğunu bilemedim tabii. "Tamamdır, dert değil, benden hediye" dedim yüksek sesle. Ben ilerledikçe o engelli haliyle ayağını yere sürükleyerek arkamdan gelmeye ve "abi" şeklinde boğuk sesler çıkarmaya başladım. "Subhanallah" dedim içimden. Derdinin ne olduğunu anlayamadım. Acaba hızla gidip bana yetişemeyeceğini düşündürüp daha fazla yormamak adına geri dönmesine mi vesile olayım, yoksa bekleyeyim de ne olacaksa olsun mu şeklinde düşünceler geçti içimden. Sonunda dayanamadım, durdum. Kendisine doğru yaklaştım. Terlemişti, kızarmıştı, patlayacak gibiydi. Ben kendisine güzelce, "sevgili kardeşim, her şey yolunda, sıkıntı yok, lütfen rahat ol" dediysem de rahatlamadı, ferahlamadı. Sonra baktım, titrek elini bel çantasına götürdü, içinden 4 lira çıkardı, bana uzattı. O an tüm haliyle resmen "su 1 lira, ben asla 5 lira alamam" diyordu bana. Şaştım kaldım. 4 lirayı alınca kendini bıraktı, gevşedi, elini başına kaldırıp selam işareti yapıp geri yürüdü. Aradan geçen bu 9 ay boyunca beni çok etkileyen bu güzel adamdaki tarif edilmez hak, hukuk duygusunu, istina halini yazmayı diliyordum. Lakin bugüne nasipmiş, çünkü dün sabah kendisini yine gördüm. Ekmek almak üzere Üsküdar merkezde yürüyordum. Bir baktım aynı yerde oturuyor. Önündeki poşetin içinde de kandil simitleri duruyor. Yanına yaklaştım ve aramızda şu tatlı diyalog geçti. "Hayırlı sabahlar olsun. Satıyor musun simitleri?" "Evet." Başını sallıyor. "Ne kadar acaba?" İçimden inşallah cebimden tam para çıkartıyorum. "7 lira mı?" Başını sallıyor. O an cüzdanıma bakıyorum, 10 lira var. Soruyorum, "10 liram var, uygun mudur?" "Bozuk yok." Anladım, bozuk yok. O zaman şöyle yapalım. Ben sana 10 lira vereyim, bir başka sefere de 3 lira alacağım olur. Üstüne katarım, ne dersin? Olur, olur. Seviniyor, tebessüm ediyor. Sabahın erken saatinde, güzel bir kandil gününde bu onurlu ve asil engelli kardeşimin sevindiğini görünce benim de içim açılıyor ve şöyle diyorum kendisine. Güzel kardeşim, ben seni Allah için seviyorum. Var mı benden bir isteğin? Sağ eğik boynu ve yeryüzünde hiçbir şeye tamah etmeyeceğini telkin eden duruşuyla önce gülümsüyor, ardından da şöyle diyor. Var. Beklemediğim bu cevap karşısında şaşırıyorum. Nedir, söyler misin lütfen diyorum. Aynı tebessümle karşılık veriyor. Dua. İşte böyle. Bu kardeşi unutmam zor. Asillik ve onur deyince hakkında fazlasını alamayacağı için para üstünü geri vermek üzere arkamdan canhıraş bir şekilde koşuşturduğu dakikalar gelecek aklıma. Dua deyince fiziksel engellerine rağmen rızkını arama hususunda Allah'a tam tevekkül edip gayret içinde olan, türlü zorluklara rağmen kendisinden ümit kesmeyen, insanlardan duanın dışında bir şey istemeyi zul sayan bebek saflığındaki çehresi düşecek gönlüme. Allah senin gibilerin hatırına bizlere de bereket, güzellik ihsan eylesin sevgili kardeşim. Evet değerli dinleyenler, Süleyman Ragıp Yazıcıların kaleme aldığı Ömürlük Günlükler köşesinde yer alan 24 Nisan 2017 tarihli Gerçekten Büyüksün Engelli Kardeşim başlıklı yazısını paylaştık, hatırasını paylaştık sizinle. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bu akşam Genç Dergisi'nin Aralık 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.